Ayrım 10. Rehin. Sabahattin Önkibar. Sayfa 122. Adalet eyvah! 6. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimi Ö.G. 14 Ekim 2019 günü HSK müfettişlerine 3 sayfalık tanık olarak ifade verdi. Halen 2. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi hakimi olan Ö.G., Hakim C.Ö.'nün verdiği kararın hatalı olduğunu şöyle anlattı. Komisyon başkanımız Ayhan Ayan beni aradı ve önemli bir dosyada tahliye kararı verildiği için itirazın benim önüme geleceğini iletti. Medyatik ve önemli bir dosya olması vesilesiyle dikkatlice incelememi istedi. Ben dosyadan böyle haberdar oldum. Ben mi kendisini aradım yoksa o mu beni aradı hatırlamamakla birlikte 5. Sulh Ceza Hakimi C.Ö. ile bu dosya üzerinde konuştum. Dosyayı kendisi bilmekteydi. Bana Naci Şerifi Zindaşti ve Ekrem Öztunç bakımından Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazının kabul edilebileceğini, diğer şüphelilerin yattıkları sürenin alacakları cezayı karşılayabileceği için itirazın reddedilebileceğini dile getirdi. Bunun dışında bir şey konuştuğumuzu hatırlamıyorum. Naci Şerifi Zindaşti ve Ekrem Öztunç, tahliye edilen diğer sanık, bakımından atılı suçların ve delil durumu itibariyle tahliye kararının yanlış olduğu kanaatine vardım. Bu nedenle Cumhuriyet Başsavcılığı itirazını kısmen kabul ettim. Bu kişiler hakkında yakalama kararı çıkartılmasına karar verdim. Hakim Ö.G.'nin ifadesinde Zindaşti ve adamlarının tartışmalı biçimde tahliye edilmesi olayında nüfuzunu kullandığı gerekçesiyle ismi sık sık gündeme gelen eski milletvekili Burhan Kuzu tutanaklara şöyle geçti. Ailemle alışveriş yaparken tanımadığım bir cep telefonu numarası aradı. Açtım. Kendisini Burhan Kuzu olarak tanıttı. Söz konusu dosyayla ilgili konuşmaya başladı. Dosyadaki adam öldürme suçlarına ilişkin ölenlerin yabancı ve suç yerinin yabancı memleket olduğunu, Türk kanunlarının uygulanmayacağını, Zindaşti'nin tutuksuz yargılanmasını, İran ile ilişkileri bakımından daha faydalı olduğunu hatırladığım kadarıyla iletti. Ben kendisine dosyada kararımı verdiğimi, artık benlik bir şey olmadığını izah etmeye çalışsam da bulunduğum ortamın da gürültülü olması sebebiyle beni anlamadığını düşünüyorum. Telefonu kapattıktan sonra o gün yeniden kendisiyle görüşmedim. Ertesi gün iş gününde adliyede bulunduğu sırada sabit bir telefon numarasından arandığını söyleyen Ö.G. şunları anlattı. Cep telefonum sabit bir hattan aranmıştı. Açan kişi külliyeden aradığını, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Burhan Kuzu'nun görüşmek istediğini iletti ve bağladı. Burhan Bey bana yine dosyayı kastederek dosya numarasını vereyim mi diye sordu ve dosyayı hatırlattı. Ben kendisine ben zaten kararı verdim, gerek yok diyerek geçiştirdim. Numara gerekirse zaten buluruz dedim. Konuşma sonlandı. Bu durumdan yine rahatsız olmuştum. İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimi E. Bey ile konuştum. Dosyayı o da biliyordu. Huzursuz olduğum için dosya hakkındaki fikrini sordum. O da delil durumundan bana bahsetti. Ben ona Burhan Kuzu'nun beni aradığını ve aramızda geçen konuşmayı aktardım. O da doğrusunu yapmışsın, rahat ol içerikli, beni rahatlatmak maksatlı sözler söyledi. Aynı gün C.Ö.'nün kendi odasına geldiğini anlatan Ö.G. şöyle devam etti. C. Bey odama geldi. Bu konu üzerine sohbet etmeye başladık. Bana Zindaşti'den bahsetti. Emniyet içerisinde bir kesimin onu haber elemanı olarak kullanmaya çalıştığını, diğer kesimin ise onu yakalamaya çalıştığını söyledi. Burhan Kuzu'dan konu açıldı. Bana kendisini de adli tatilden önce Burhan Kuzu'nun aradığını ve bu dosya ile ilgili görüştüğünü, ısrar ettiğini söyledi. Kendisinin de hocamız bir şey diyemiyoruz dediğini aktardı. Sonrasında bu aramaları kastederek sonuçta böyle oldu dedi ve tahliye kararını kastetti. Böyle bir konuda arandığım için endişeliydim. Komisyon başkanımızla telefonla görüştüm. Rahatsızlığımı dile getirdim. O da adı geçen şahısla görüştüğünü, bir daha aramaması gerektiğini iletti. Tekrar araması halinde görüşmemesi, başsavcının da bu konudan haberdar olduğunu, adı geçen şahsın tekrar araması halinde suç duyurusunda bulunacaklarını bana söyledi. Hakim ifadeleri. Bütün iddiaların odağındaki isim uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti hakkındaki tartışmalı tahliye kararını veren hakim olan C.Ö. de müfettişlere ifadesini yazılı olarak verdi. Halen Erzurum Adliyesi'nde görev yapan C.Ö. kendisine yönelik suçlamaları reddederken FETÖ'nün kumpasına uğradım dedi. 8 sayfalık ifadesinde hakim C.Ö. FETÖ'nün 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimine karşı kritik görevlerde yer aldığını anlattı ve FETÖ'nün birçok kritik ismini tutukladığı için hedefe konulduğunu öne sürdü. Hakim C.Ö. Naci Şerif'i Zindaşti'yi tahliye ettiği kararını müfettişlere şöyle anlattı. Profesör Doktor Burhan Kuzu'nun beni telefon ile araması üzerine kendisinin dosyaya vakıf olduğunu fark ettim. Çok detaylı bir şekilde kendisi dosyayı anlattı. Ben de kendisine anlattıklarını bildiğimi, dosyadaki süreci de ve mevcut delil durumunu ona bildiğimi, ancak daha önce sağlık sebeplerinden ötürü tahliye kararı verdiğim Ömer Faruk Kavurmacı isimli şahsın tahliyesinden dolayı tarafıma birçok iftira atıldığını, bu yönde kamuoyunda hakkımızda algı yaratacak olaylara sebebiyet verebileceğini söyledim. Bunun üzerine kendisi kesinlikle benimle ilgili hiçbir şüphe olmadığını, kendisinin ve benim ismimden dolayı asla bir isnatta bulunulmayacağını söyledi. Ben de derhal dosyanın soruşturma savcısı olan, ki Ömer Faruk Kavurmacı isimli şahsın dosyasında da aynı savcı görev yaptığından ED'ye gittim. Telefon görüşmesini anlattım. Kendisi de beni doğruladı. Burhan Kuzu'nun dosyaya vakıf olduğunu, esasen dosyada yeterli somut delil olmadığını, iddianame düzenleyecek durumda olmadığını, bir şekilde iddianame düzenlense bile mahkumiyet kararı çıkamayacağını ifade etti. Ben de mevcut delil durum çerçevesinde kendisiyle aynı görüşte olduğumu ifade ettim. Ancak Ömer Faruk Kavurmacı dosyasından sonra şahsımla ilgili çok yıpratıcı iftira içeren yayınlar yapıldığını söyleyerek benim nöbetime denk getirmemesini rica ettim. Kendisi de bana hak verdi. Türkiye'de hukuk ve adalet. Ancak dosyanın kendi mahkemesine gönderildiğini anlatan C.Ö., diğer hakimlerin aksine Zindaşti'nin tutuklu kalmasına neden olacak delil olmadığını savundu. Bilindiği üzere tutuklu dosyaların tamamı soruşturma aşamasında en geç CMK'nın 108. maddesi uyarınca 30'ar günlük süreler ile tutukluluk halinin devam edip etmeyeceği hususunda değerlendirme yapılır. Bu değerlendirme yapılırken mevcut delil durumu, tutukluluk kararından sonra yeni delil elde edilip edilmediği, tutukluluk halinin devamını gerektirip gerektirmediği, iddianame düzenlenecek şekilde somut maddi delillerin bulunup bulunmadığı, iddianame düzenlenmesi halinde isnat edilen suçların işlenip işlenmediğini, mahkumiyet hükmü kurmaya yeterli delil olup olmadığı gibi hususlar birlikte değerlendirilir. Mevcut deliller çerçevesinden tutuklama tedbiri dışında koruma tedbirleri uygulamak suretiyle umulan faydanın sağlanıp sağlanmayacağı ayrıntılı olarak değerlendirilmektedir. Somut olay bakımından hakimliğimizce 11 Ekim 2018 tarihinde verilen karardan görüleceği üzere çok açıklayıcı gerekçeli karar verilmiş, deliller tümüyle değerlendirilmiş, dosyada mevcut deliller çerçevesinde tutukluluk devamını gerektirecek ölçüde yeterli somut maddi deliller olmadığından tutuklama tedbirinin uygulanmasının devamına gerek görülmediğinden yurt dışı çıkış yasağı ve belirli sürelerde kolluk birimine imza vermek suretiyle adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verilerek tutuklu 6 şüphelinin tahliyesine karar verilmiştir. Kuyumcu'dan yüklü rüşvet. Cinayete azmettirme suçundan da Zindaşti'nin tutuklanmasına yetecek delil olmadığını savunan hakim C.Ö. ifadesinde şu görüşlere yer verdi. Hakimliğimizce verilen kararı tekrar etmek gerekirse, şüphelinin öldürmeyi azmettirme ve çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi olma suçlarından tutuklandığı, hakimliğimizce itiraz ve tutukluluk incelemesinin de bu minvalde yapıldığı, kararda da ayrıntılı gerekçe yazıldığı, bu gerekçeden de anlaşılacağı üzere isnat edilen öldürtmeyi azmettirme suçundan aslı maddi fail bulunmadığı, bu yönden herhangi bir ismin de tespit edilemediği, şüphelinin öldürmeyi azmettirme olarak değerlendirilebilecek anlamda yeterli somut ve maddi deliller olmadığı kanaatine ulaşıldığından anılan şekilde karar verilmiştir. Zindaşti'nin tahliyesinden sonra rüşvet olarak kapalı çarşıda bir kuyumcuda yüklü miktar para aldığı iddialarını da yalanlayan C.Ö. yine kendisine kumpas kurulduğunu iddia etti.
Hayatımda kapalı çarşıda herhangi bir kuyumcuya gitmedim. O kadar saçma ve uydurma bir iddia ki bu iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu çok rahat bir şekilde çürütülebilir. 15 yıldır aynı telefonu kullanıyorum. İstanbul'un her yerinde kameralar var, araştırılsın.
Bu arada tahliye kararı ile ilgili hakim C.Ö. hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlanmıştı. Doğan Kasadoğlu'nun ihbar eden Orhan Ünhan'ın müşteki olarak yer aldığı iddianamede C.Ö.'nün Zindaşti'yi tahliye etmesi karşılığında rüşvet aldığı iddia ediliyor. İddianamede CÖ'nün avukatlar Oktay Bağatır ve Servet Hazedar'dan üzerinden seri numarasının bir şifre olarak kullanıldığı 10 liralık banknot alarak kapalı çarşıda bulunan bir kuyumcudan 3,5 milyon dolar aldığı iddia ediliyor. İddianamede Zindaşti'nin FETÖ üyesi Zekeriya Özer'e zamanında 300 bin avro rüşvet verdiği ileri sürülüyor. İddianamede CÖ'nün FETÖ üyeleri Metin Topuz, Zekeriya Öz ve Cihan Kansız ile irtibatı bulunan uyuşturucu ticareti terör örgütü yöneticiliği gibi birçok suçtan kaydı bulunan Zindaşti'yi de 3 adamının yurt dışına kaçmasına neden olduğu iddia ediliyor. Nazlı Ilıcağ'ın tahliyesi. Ayrıntılı olarak sunduğumuz hadisede Burhan Kuzu'nun durumu ortada. Öyle iken Kuzu'ya dokunulmadı. Sormak istiyorum, Burhan Kuzu AKP'li eski vekil ve saray baş danışmanı olmasa bu mümkün olabilir miydi? Sadece bu olay bile Türkiye'deki yargının hali pür melalini, yani ipotek aldığını kanıtlıyor. Bir başka başlık Nazlı Ilıcağ'ın tahliyesidir. Ilıcak müebbet aldı derken bir ay içindeki sürpriz gelişmelerle serbest kaldı. Bunun perde gerisinin yukarıların devreye girmesi olduğu yine dillerde. Evet, müebbet alan biri Türkiye'de bir anda serbest kalabiliyor ki bunun ne anlama geldiği ortada. Keza Türkiye'deki yargıyı anlatan iki olayın Alman vatandaşı Deniz Yücel ile Papaz Brunson olayı olduğunu söylemiştik. Bu iki ismin baskı ile serbest bırakıldığı kanıtlı. Şu halde Türkiye'de yargı sistemi sorunludur. Bir dönem FETÖ kontrolünde olan yargı için şimdi söylenen saray etkisidir. Özellikle sulh ceza mahkemelerindeki yapılanmalarla ilgili çok spekülasyon var. Parti başkanı olan Cumhurbaşkanı bilir diyor. Yargı bağlamında eleştirilecek bir başka husus AKP örgütlerindeki avukatların yargıç yapılmasıdır. Dünyanın hiçbir yerinde parti örgüt elemanları seçilerek yargıç yapılmaz. Sistemde hakim ve savcıları tayin eden kurulu ise bizzat Cumhurbaşkanı belirliyor. Bu kurul kararını beğenmediği hakimi anında başka bir ile tayin edebiliyor. Bir mahkeme heyetindeki yargıcın duruşmalar sırasındaki tutumunu beğenmez ise mahkemeye ikinci bir heyet atayıp kimin hangi davaya bakabileceğini de belirliyor. Hakimlerin coğrafi güvenceleri bile yok. Birçok hakim verdiği kararın anayasaya, AİHM kararlarına, içtihatlara aykırı olduğunu biliyor. Ama yukarıyı kızdırmamak çabası içinde benden çıksın, üst mahkeme halletsin diye düşünüyor. Cumhurbaşkanı bir suç işler ve TBMM yeterli çoğunluğu ile bu suçtan yargılanmasına karar verirse, kendisini yargılayacak olan yüksek yargıçları bile kendisi seçmiş durumda.
hayal kurulamayan ülkeden kaçan kaçana, yargıdan her alana yansıyan bu çöküş Türkiye'yi hayal kurulamayan ülke yaptı. Maalesef iyi yetişmiş gençlerimiz yığınlar halinde ülkeyi terk ediyor. Fransız haber ajansının AFP yaptığı araştırmaya göre Türkiye'den kaçanların temel gerekçeleri şunlar: üniversite mezunları için azalan iş imkanları, İslami kökenli hükümet döneminde artan muhafazakarlık, insan haklarının ve özgürlüklerin azalması. Türkiye'nin en prestijli üniversitelerinde uzun yıllar akademisyenlik yapan bir tarihçi, Fransa'ya gitmek için 4 yıl boyunca belge hazırlaması ve iş araması gerektiğini söyledi. AFP'nin sorularını telefondan yanıtlayan akademisyen, "Umarım bir daha asla Türkiye'ye geri dönmek zorunda kalmam," dedi. Ajansın haberine göre 16 Nisan'daki referandumda evet oyunun çok az farkla kazanması umutların tamamen sönmemesini sağladı. AFP'ye konuşan film yapımcısı, "Her şey bir gecede değişmeyecek. Türkiye öngörülemez bir ülke. Her şey çok hızlı değişebilir," ifadelerini kullandı. Uzun yıllar boyunca arkadaşları yurt dışına çıkarken gitmeyi reddeden bir inşaat mühendisi ise sonunda ülkeden ayrılacak olmaktan ötürü üzüldüğünü söyledi. "Ülkemi gerçekten seviyorum. Bu ülkeyi muhafazakarlara bırakmak istemiyorum. Kendimi kaçıyormuş gibi hissediyorum." Yurt dışına kaçış bağlamında Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK 2017 yılının uluslararası göç istatistiklerini açıkladı. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi ile yurt dışındaki TC vatandaşlarına ilişkin veri tabanındaki bilgiler esas alınarak hazırlanan istatistiklerde Türkiye'den göç eden kişi sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre %42,5 artarak 253.640 kişiyi buldu. Gidenler, gelenler. Türkiye'den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında en fazla göç edenlerin %15,5 ile 25-29 yaş grubu olduğu dikkat çekti. Bu nüfusun %54'ünü erkek, %46'sını ise kadın nüfus oluşturdu. Türkiye'ye göç edenlerin sayısı ise 2017 yılında bir önceki yıla göre %22,4 artarak 466.333 kişi oldu ve Türkiye'ye göç edenler de ilk sırada %12,3 oranla yine 25-29 yaş grubundakilerin yer aldığı görüldü. Bu nüfusun %52,3'ü erkeklerden, %47,7'si ise kadınlardan oluşuyor. Suriye'den gelip geçici koruma statüsü ile Türkiye'de bulunan yabancıların dahil edilmediği istatistik çalışmasında Türkiye'ye 2017 yılında gelen yabancı uyruklu nüfusun içerisinde ilk sırayı %26,6 ile Irak vatandaşları aldı. İkinci sırada %10,4 oran ile Afganistan bulunurken Suriye %7,7 oran ile üçüncü oldu. Suriye'yi %5,7 Azerbaycan ve %5,6 ile Türkmenistan izledi. Türkiye'den göç eden yabancı uyruklu nüfusun içerisinde ilk sırayı %20,4 ile Irak vatandaşları aldı. Irak'ı sırasıyla %7,5 ile Azerbaycan, %6,7 ile Suriye, %6 ile Afganistan ve %4,5 ile Çin takip etti. TÜİK açıklamasında istatistikler oluşturulurken yabancı uyruklu nüfus kapsamında Türkiye'de en az 3 aylık ikamet çalışma iznine, ikamet izin belgesine eşdeğer bir belgeye veya uluslararası koruma statüsüne sahip olanlar ile izinle TC vatandaşlığından çıkmış olup Türkiye'de ikamet eden kişilerin değerlendirildiğini belirtti. Türkiye'ye 2017 yılında göç edenlerin illere göre dağılımını inceleyen TÜİK, 166.044 kişi ile en fazla göç alan ilin İstanbul olduğunu ve İstanbul'u sırasıyla 46.475 kişi ile Ankara, 21.888 kişi ile Antalya, 12.031 kişi ile İzmir ve 11.191 kişi ile Bursa'nın takip ettiğini açıkladı. Türkiye'den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise aynı şekilde 75.849 kişiyle İstanbul'un en fazla göç veren il olduğu dikkat çekti. İstanbul'u sırasıyla 27.379 kişiyle Ankara, 15.056 kişiyle Antalya, 13.946 kişiyle Bursa ve 10.353 kişiyle İzmir illeri izledi.
10. ayrımın sonu. Sayfa 134.